Ayrım 26, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 292. Jadin başını kaldırdı, yengesinin gözlerinin içine baktı. Jadin, bir kız önce bir evlat olmalıdır. Bunu öğrenmelidir. Bir kız evlat olmayı öğrenemezse bir kadın olmayı asla öğrenemez. Gerçek bir kadın demek istiyorum. Çocuk doğurabilecek bir kadın, bir erkeğe yetebilecek bir kadın, başka kadınların saygısını kazanabilecek bir kadın. Annem fazla yaşamadı ki sana bu konuda bir şeyler anlatsın. Ben de seni bütün o okullara göndermekle iyi ettiğimi düşünüyordum. Bu yüzden sana bunları hiç anlatmadım ama anlatmalıydım. Bir evlat olman için mutlaka kendi annenin olması gerekmez. Sana gereken belli duyguları yaşamandır. Senden daha yaşlı olan insanlara karşı özenle belli bazı duygulara sahip olmandır. Beni yanlış anlama sakın. Her türden sefil, yaşlı insanları sevmen gerektiğini söylemiyorum. Senden bir şey istediğimi düşünüyorsan bunu kafandan çıkar, böyle bir şey yok. Evet, istiyorsun Ondine. Jadin'in sesi hiç titremiyordu. Sana annelik etmemi istiyorsun. Yapma lütfen. Şimdi elimden gelmez bu. Senden bunu istemiyorum. Ben yalnızca bir kız evladı ne olduğunu söylüyorum. Bir kız evlat, nereden geldiğiyle ilgilenen, kendisine bakmış olan insanlara bakan bir kadındır. Hayır, senin deyiminle bize annelik etmeni istemiyoruz. Ne ben, ne de Sidney. Senden istediğim şey, senin kendin için istediğim şeydir. Ben, benimle ilgilenmeni kendim için istemiyorum. Benimle kendin için ilgilenmeni istiyorum. Yeğenin eline dokunmak için uzandı ama nedense durdu. Ondin, annen fazla yaşamadı ki dediğinde Jadin'in yüzüne kan hücum etmişti. Annesizliği ortaya atıldığında hep olduğu gibi. Ancak Ondine karşılık verirken sesi yumuşak ve pürüzsüz çıktı. Hayır Nanadin, öyle değil. Sana borcumu ödememi istiyorsun. Benim için çalıştın, bana katlandın. Şimdi bunları yapmak sırası bende. Senin söylediğin bu işte. Sıra mı? Sıra mı? Bu bir oyun mu ki? Kadın olmanın başka yolları da vardır Nanadin diye devam etti Jadin. Sanırım seninkisi bu yollardan biri ama benim yolum o değil. Ben senin gibi olmak istemiyorum. Dur, bana öyle bakma. Şimdi sana dürüst davranıyorum. Beni dinlemelisin. Senin sözünü ettiğin türde bir kadın olmayı öğrenmek istemiyorum. Çünkü o tür bir kadın olmak istemiyorum. Yalnızca bir tür kadın vardır. Yalnızca bir. Bana bir kötü söz daha söyleyecek olursan ben... Durdu Ondine. Ne? Bana vurur musun? Vurur musun Nanadin? Sen de mi vurursun? Yaşlı kadın susuyordu. Yeğeni, bebeği, gururu olan o kız kendini kaçıp gittiği o adamla aynı kefeye koyuyordu. Şimdi de durmadan konuşuyor, açıklıyor, bir şeyler söylüyordu. Ama Ondine artık bir şey duymuyordu. Kendi yüreğinin sesi çok daha yüksekti. Jadin, bavullarını toplamak üzere yanından ayrılınca Ondine orada oturdu, çenesini sol eline dayamıştı. Sağ eliyle masayı hafif hafif vuruyordu. Ne beklemiş olduğunu bilmiyordu. Yeğeninin ne yapmasını, ne düşünmesini ya da neler hissetmesini beklediğini bilmiyordu. Ancak gördüklerinin ötesinde bir şey beklediği kesindi. Belki de kız haklıydı. Belki de bize acımasını istedim diye düşündü. Belki de beklediği buydu. Öyleyse bu çok alçakça bir istek. Sidney gelip Ondine düşüncelerini böldü. Kız mı geldi diye sordu. Evet. Yine mi gidiyor? Evet, Paris'e. Adam nerede? Başından atmış. Böyle olacağını o adama söyleyebilirdim. Ben de. Yukarı çıktı onunla vedalaş. Gidebilirse yarın gidecek. Sidney oturdu, papyon kravatını çözdü. Senden para istedi mi? Fazla bir şey değil. Vapur için birkaç frank istedi yalnızca. Elinde bir dolu şu yolculuk çeki dediğiniz şeylerden var. Hadi yukarı çık da gör onu. Bay Street'in tepsisini ben götürürüm. Bana veda etmek istiyorsa nerede olduğumu biliyor. Sidney, böyle davranma. Ama ben böyleyim. Bize iyi davranmadı o Ondine. Gençtir, durulur. Bunun yaşla bir ilgisi yok. Jadin, bankada açılan bir tasarruf hesabı değil Sidney. Faiz alamazsın. Almalıyım. Onlar için durum bizim için olduğundan farklı. Onların yapabileceği o kadar değişik şeyler var ki biz bunları hiç bilmiyorduk bile. Bilmedikleri birçok şey de var diye karşılık verdi Sidney. Belki de haklısın. Belki de hiçbir şeyi sevmeye değmez. O küçük oğlanı kendi çocuğummuş gibi sevmiştim. Büyüyüp katil olmasın diye emek vermiştim. Teşekkür yerine kötülük görüyorum. Saygısızlık. O konuyu hiç açmayalım. O şimdi iyi, sorunu yok. Ama benim bunda payım yokmuş. Yok. Kimseye söylemedim diye suçlanıyorum. Beni yeteri kadar sevseydin, durdururdun diyerek beni suçladı o kadın. Şu işe bir bak. Sonra yüreğimi bir başkasına açıyorum. Senin erkek kardeşinin bebeğine. Onu da ben doğurmadım. Ama tam 30 yıl ayaklarımın üstünde dikiliyorum ki o böyle yapmak zorunda kalmasın. Ben yoksunluk çektim ki o çekmesin. Onun aklına ise bana giyemeyeceğim bir çift ayakkabı, giymemem gereken bir giysi almaktan, kapıdan görünen ilk pantolonla kaçıp gitmekten başka bir şey gelmiyor. Hadi açıkla bakalım bunu. Artık sana bir şey açıklayacak durumda değilim. Eskiden hiç böyle değildi. İnsanların birbiriyle ilgilenmesi sanki çok eskidenmiş gibi geliyor bana. Yaşlı siyahlar gençlerin başına dert oluyorlar galiba bugünlerde. Ondine fırına gitti, içinde pişen patatesi çıkardı. Patatesi tabağa, tabağı da bir tepsiye koydu. Sonra soğutucuya gitti, içine soğusun diye konmuş olan şarap bardağını çıkardı. Sidney onu izliyordu. Ondine bir peçete aldı. Jadin onun buraya geleceğini sanmadığını söylüyor. Ama telefon ederse ya da kızı aramak için gelirse nerede olduğunu ona söylemeyeceğiz. Buraya adım atmasa daha iyi olur. Jadin'in dediğine bakılırsa adam onu biraz dövmüş. Öyleyse umarım gelir buraya dedi Sidney. O zaman kurşun yer benden. Bunu yapamazsın. Böyle diyorsan beni tanımıyorsun demektir. Onu gördüğüm anda vururum. Açıklamasını sonra yaparım. Burası senin kendi evin değil Sidney. Hayır ama benim yuvam. Burası benim yuvam değilse yuvam mezarım olur ancak. Eh oraya gitmemize de az kaldı. Sidney bu sözü kafasında evirip çevirdi. Acaba cenazemize gelir mi Ondine? Sanırım biz kendi kendimizi gömeceğiz Sidney. Eh öyleyse kendimize rahat bir kefen seçelim. Kamış tepsiyi aldı. Kitapta sözü geçen gerçek bir Philadelphia zincisi olduğu için mutfaktan çıkıp seraya gitmeden önce papyonunu yeniden taktı. Kol düğmelerini düzeltti. Avluyu çeviren tuğlaların yerlerinden oynadığını, sağa sola kaydığını gördü. Sanki aşağıdan dürtülmüşler gibi topraktan fışkırmışlar diye düşündü Sidney. Bu toprağı tutabilecek tek şey çimentodur diye geçirdi aklından. Bu yerde her şey yerinden oynuyor. Şu meleze bu kez doğru düz yaptırtayım şu işi. Karıncalar konusunda da önlemler almak gerekiyordu. Ses yükselticilerin kablolarını kemirmişlerdi bile. Sidney müzik sisteminin tamamını seraya taşımak zorunda kalmıştı. Pikabı, alıcıyı, plakları. Aslında Sidney karıncalara minnettardı. Çünkü evin içinde gümbür gümbür müzik çalarken elektrikli süpürgeyle temizlik yapmaktan ya da kapı tokmaklarını olmaktan nefret ediyordu. Çalışırken sessizliği yeğlerdi. Şimdi sesten kurtulmuştu. Bay Street'in müziğiyle baş başaydı. Yine de karıncalar bakırı da kemirirlerse ciddi önlemler almak gerekirdi. Bir şey çıkmazsa başka bir şey çıkıyor diye düşündü. Ya kendisi yaşlandığı için ufalıyordu ya da ağaçlar bir gecede büyümüşlerdi. Koca bir ağaç dalı çamaşırlığın damını olduğu gibi kapatmıştı. Şu meleze kes desem belki bana karşı gelir diye düşündü Sidney. En iyisi kentten birini getirdiğim. Sera'nın içini keman sesleri doldurmuştu. Tohumluğun yanındaki bir banka oturmuş olan Valerian, Sidney'in içeri girdiğini duymadı. Müziğe dalmıştı, parmakları ara sıra titrese de düzgün profili tempoya uyarak hareket ediyordu. Sidney omuzuna dokununca başını çevirdi. Yemeğiniz Bay Street. Valerian parmaklarıyla havada titrek bir daire çizerek tepsiyi kenara bırakmasını işaret etti. Buraya hiç bakmıyorsunuz Bay Street. Ne dedin diye sordu Valerian. Sidney pikabın yanına gitti, kolu kaldırdı. Buraya hiç bakmıyorsunuz dedim. Burası eskiden ne güzeldi. Yıkılmasına göz yumuyorsunuz. Burası bana ait dedi Valerian. Müziği aç. Sidney yerinden kıpırdamadı. Artık burada hiçbir şey yetiştirmiyorsunuz dedi. Benim hoşuma böyle gidiyor Sidney. Müziği aç. Buraya bakmanız gerek. Yeter artık Sidney. Bana mektupları ver. Sidney mektupların, sirkülerlerin ve katalogların olduğu desteği aldı, Valerian'a uzattı. Ama onun titrek elleri uzantılanları tutamadı. Zarfları açmamı ister misiniz diye sordu Sidney. Hayır, evet. Sidney bir tabure çekti, Valerian'ın yanına oturdu. Kendinize de bakmanız gerek, saçlarınız çok uzamış. Ben uzun seviyorum dedi Valerian. Hayır sevmiyorsunuz, yalnızca kente gitmek istemiyorsunuz. Bugün melez burada, saçlarınızı benim kesmemi istemiyorsanız o sizi kente götürebilir. Ne melezi bu? Sidney elindeki çakıyla zarfların birini açtı. Doktor Michelin'in gönderdiği adam, bir melez, bir süredir geliyor. Saçınızı kestirmeniz için sizi kente götürebilir. Bugün olmaz dedi Valerian. Bugün olmaz. Daha sonra Sidney. Valerian tepsiye doğru döndü, çatalla bıçağı eline almaya çalıştı. Onları almayı becerdiyse de ellerinin içinde sallamaktan başka bir şey yapamadı. Sidney mektupları bir kenara bıraktı, ayağa kalktı. Çatalla bıçağı Valerian'ın elinden aldı, dumanı tüten patatesi ikiye böldü, çatalı içine daldırıp doldurdu. Çataldaki patatesi üfledi, Valerian'ın ağzına yaklaştırdı. Valerian dudaklarını sımsıkı kapadı. Sidney'in gözlerine baktı. O gözlerin içinde ne olduğunu, gerçekten ne olduğunu anlayabilmek için elinden geldiğince dikkatle baktı. Emin değildi ama sevecenliğe benziyordu gördüğü. Ağzını açtı, patatesi aldı. Güzel dedi Sidney, çok güzel. çok sıcak değil, değil mi? Valerian başını hayır anlamında salladı, bir lokma daha almak üzere ağzını açtı. Bir süre ağzındakini çiğnedi, sonra Sydney dedi. Evet efendim, sen, ah hayır efendim bilmiyordum. Siz duyduğunuz zaman duydum ben de. Ondine sana hiç anlatmadı mı? Tek sözcük bile etmedi. Ben mutfaktan seslerini duyuyorum. Eskiden olduğu gibi konuşuyorlar. Evet efendim. Anımsıyor musun? Eskiden mutfakta nasıl da dedikodu yaparlardı. Anımsıyorum. O iyi değil mi? Michael mı? Ah evet efendim, çok iyi. Geri dönmeyi düşünüyorum. Sanırım buradan ayrılıp Philadelphia'ya gitsem iyi olacak. Ne diye? Artık burası hoşuma gitmiyor. Burada kalmam için neden yok? Hiçbir yerde kalmak için neden yoktur Bay Steed. Ama sizin yerinizde olsam bu konuyu iyice tartıp biçerdim. Burası Ondine benim hoşumuza gidiyor. Yaşlı insanlar Philadelphia'nın kışlarına zor dayanırlar. Burası çok hoş ve sıcak. Sessiz de bizim hoşumuza gidiyor. Bir yudum çablis vereyim mi? Çatalı elinden bıraktı, bir şişe şarap çıkarmak için küçük soğutucuya gitti. Hayır dedi Valerian, şimdi istemem. Ama ben istiyorum dedi Sydney. Kendime bir bardak şarap alacağım. Açacağı mantara batırdı. İstemediğinize emin misiniz? Hayır dedim. Ayağınızdaki şişlikler nasıl Bay Steed? Nasırlar. Şişlik yok. Nasırım var. Peki nasıllar? Sydney, benim şarabımı içiyorsun. O melez geldiğinde söyleyeyim de sizde bir çift haraşe getirsin. Haraşe filan istemiyorum ben. Elbette istiyorsunuz. Güzel bir çift haraşe size iyi gelir. Ayaklarınızı rahatlatır. Gelecek yıl bu zamanda bana teşekkür edersiniz. Gelecek yıl bu zaman ne demek? Ben geri döneceğim. Bana kalırsa biz daha uzun süre buradayız Bay Steed. Çok, çok uzun bir süre. Burada neler oluyor? Burada bir şeyler oluyor. Heyecanlanmayın, gevşeyin. Sydney şarap bardağını bıraktı, pick-up'ın yanına gitti. Pick-up'ın kolunu plağın üstüne getirdi, dönüp Valerian'a baktı. Size çok iyi bakarız, her zaman yaptığımız gibi. Bu konuda tasalanmanıza hiç gerek yok. Pick-up'ın kolunu dikkatle yerine yerleştirdi, sesi iyice açtı. Valerian gülümsedi, parmakları havada dans etmeye başladı. Dominik havaalanı, soluk sarı beton bloklardan yapılma uzun bir bina. Karayipler'de olduğunu bilmeyen varsa da kadınlar tuvaletindeki kağıda bakınca bunu hemen anlar. Bir Amerikalı için dünyadaki öteki insanların tuvalet kağıdını iğrenerek tutmaları, tuvalet kağıdına sanki gerçekten tuvalet kağıdıymış gibi davranmaları anlaşılmaz bir şeydir. Jadin bölmeden çıktı, lavabonun üstünde asılı olan küçük aynanın önünde durdu. Kendi sabununu çıkarıp ellerini bolca sabunladı, iyice duruladı. Sabunu bir kalaylı kağıt parçasına sardı, yol çantasına koydu. Çantadan bir el losyonu çıkardı. Losyonu ellerinin içine ve üstlerine sürdü, sonra bir parça kağıtla tırnaklarının altına girmiş olan kremi temizledi. En sonunda acelesiz davranabiliyordu. Uçağın kalkmasına yarım saat vardı. Koşuşturma bitmişti. New York kentinden kaçması da oraya koşarak gitmesi gibi hızlı olmuştu. Ne olursa olsun New York, Jadin'in yuvası değildi. Kentteki köpekler kayışa bağlanmış olsalar da kayış her zaman sağlam olmuyordu. Sahipleriyle gezintideyken bazen başka köpeklerle karşılaşırlardı. Kısırlaştırılmamışlarsa ve kimse onları durdurmamışsa dişi bir köpeği kendisiyle konuşmuş bile olmayan, yalnızca tanımak için koklamış olan erkek bir köpeğin pençeleri altında sessizce dururken görebilirdiniz. Jadin, New York'a sığınabileceğini, çünkü orada gece kadınlarının üstesinden gelinebileceğini, sindirilip gölge haline getirilebileceklerini, ait oldukları funduluğa tıkılabileceklerini düşünmüştü. Ancak Jadin'in tek başına onların üstesinden gelebilmesi olanaksızdı. Üstelik sığınabileceği bir yer de yoktu. Böyle bir şey olduğunu düşünmek çocukçaydı. Bütün öksüzler bilirdi bunu. Ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, annelerin dürüst olmadığını da bilirlerdi. Ne yaparsan yap, dört bir yana dağılmış tulumba memeli anneler senin kişiliğini lekelerler. Afrikalı bir kadın da kendi kirpiklerini yakıp kavurmuş olan gözlerinin bir bakışıyla senin ögelerinin değerini sıfıra indirebilir. Jadin'in iki dramamin alacak, saçını tarayacak, makyajını gözden geçirecek bol vakti vardı hala. Ama bu bayanlar tuvaleti vakit geçirmeye uygun bir yer değildi. Gözlerini boyadığı sırada kendi kullandığı bölmenin yanındakinden genç bir kız çıktı. Elinde kısa bir saçaklı süpürge, bir de içinde çeşitli temizleyiciler bulunan plastik bir kova vardı. Üstündeki yeşil üniforma, başındaki kızıl peruğun altında daha da yeşil duruyordu. Jadin aynadan peruğa baktı, sonra gözlerini yine kirpiklerine çevirdi. Genç kız olduğu yerde taş kesilmişti. Gözlerini Jadin'den ayıramıyordu. Kızın hayranlığı Jadin'in hoşuna gitmiş olsa da böyle gözlerini dikip bakmasa diyordu içinden. Genç kız Jadin'e yaklaştı. ''Beni anımsamadınız mı?'' diye sordu. Jadin, Arkasına döndü, kızın kafasındaki peruk öylesine abartılıydı ki onun kim olduğunu anlaması vakit aldı. "L'Arbre de la Croix," dedi kız. "Ah ya," dedi Jadin gülümseyerek, "seni tanıyamadım. Burada ne yapıyorsun? Artık burada mı çalışıyorsun?" Kız başını salladı. "Çikolata yiyen adamı alıp götürdün," dedi. Jadin gülümsemeyi kesti, aynaya döndü. Bu adalılar kimseye benzemezdi. Sohbet etmeyi, adam gibi konuşmayı hiç bilmezlerdi. Onlarla konuşmak hep sorgulamaya dönerdi. Kendisi de bu çocuğa bir şey açıklayacak değildi. "Bana bir peruk göndereceğini söylemişti." "Göndermişe benziyor," dedi Jadin. "Bu değil, öteki peruğun bende resmi var, evde. Geri dönecek mi? Peruğu bana getirebilir misin?" "Hayır," diye karşılık verdi Jadin. "Onu öldürdün mü?" diye sordu kız, sıradan bir şey söyler gibi. Jadin hafif, büyük yol çantasını omzuna attı, mantosunu bölmenin üstünde durduğu yerden aldı. "Gitmem gerek," dedi. "Teresa, senin onu öldürdüğünü söylüyor," dedi kız ısrarla. "Teresa'ya söyle, onu kendisi öldürdü." "Hayır," dedi kız, aklı karışmıştı. "Teresa'nın büyülü göğüsleri var, hala süt veriyor. Eminim öyledir," dedi Jadin. "Ama emzireceği kimse yok." "Doğru yerde aramıyor," dedi Jadin. Kızın başındaki peruğun kenarından inci gibi siyah saçlar görünüyordu. Gözleri iri ve durgundu. O gözleri bir hayvanın gözlerine benzemekten alıkoyan tek şey işlerinde okunan meraktı. "Bir geyik," diye düşündü Jadin. "Gözleri meraklı bir geyiğin gözlerine benziyor. Keşke gerçekten yetenekli biri olsaydım," diye geçirdi içinden. Bir kez daha o kızın resmini çizmek isterdi. Geyik gözlerini, peruğunu filan. Ansızın elini yol çantasının yan cebine soktu. Orada duran birkaç frankı alıp kızın plastik kovasının içine attı. "Hoşça kal Mary, gitmem gerek," dedi. "İyi şanslar." Sonra kapıdan geçip gitti. "Alma," diye fısıldadı kız. "Alma Esti." 707'de Jadin'in yanındaki koltuk boştu. Birinci sınıf kalabalık değildi. İçinde New York'a gidiş biletinin bir suretinin de bulunduğu zarfın içinde duran 5 bagaj biletini yokladı. Her şey tamamdı. Uçak havalanır havalanmaz havalandırmayı ayarlamak için elini yukarı uzattı. Elini geri çekerken işaret parmağının tırnağında ufak bir pürüz gözüne çarptı. Çantasını açtı, bir törpü çıkardı, iki sürtme işini görmüştü. Tırnağı yeniden düzgündü. Fok derisi mantosunun için dışına çevirdi, katlayıp dikkatle yanındaki boş koltuğa yerleştirdi. Sonra baş dayama yerini ayarladı. Yanlış olan neydi sorusuna verdiği ve hepsi birbirinin aynı olan 16 yanıt, bacaklarını aynı anda sallayan dansçı kızlar gibiydiler. 16 yanıt demek, hiçbir yanıt olmaması demekti. Öyleyse hiçbir yanıt yoktu. Sıfır. Paris'e geri dönecekti ve işe dönmekle başlayacaktı. Köpeklerin ipini salıverecek, sarı giysili kadının ayaklarına dolaştıracaktı. Onun ve kendisine bakmış olan bütün o gece kadınlarının ayaklarına. Artık dayanacağı omuzlar, geniş göğüsler yoktu. Kendini güvenlikte duyduğu düşler yoktu. Belki de o şey buydu. Ondine'nin söylediği şey. Yetişkin bir kadının güvenliğe de, güvenlikle ilgili düşlere de gereksinimi yoktu. Aradığı güvenlik kendisiydi. Uçak zarif bir biçimde adanın üstünde yükseldi, arkasında bıraktığı duman izi genişledi, sonra dağıldı. Gece inmiş, yıldızlar parlamaya başlamıştı. Aşağıdaki tepeler sarmaşıkların büyüdüğü, işçi karıncaların düzenli sıralar halinde yürüdükleri yağmur ormanlarının ağırlığı altında dört ayakları üzerinde yere çökmüşlerdi. Karıncalar dosdoğru ileriye yürüyorlardı. Bir amaçları vardı ve hayal kuracak zamanları yoktu. Hemen hepsi dişiydi. Yapacak öyle çok işleri vardı ki, deyim yerindeyse sonsuza kadar uzanıyordu işleri. Doğuracak, besleyecek, sonra arayıp bulunacak ve gömülecek öyle çok karınca vardı ki. Hayal kurmaya vakit yoktu. Onların dünyasındaki yaşam sıkı bir örgütlenme, kesin bir özveri gerektirir. Bu yüzden erkeklere pek gerek duyulmaz. Pek az erkek doğrulur. Erkeklere gereksinim duyulduğunda 4 milyon yıllık bir büyünün varisi olan kraliçe bunun zamanı geldiğine karar verir ve harekete geçer. İlk, tek ve son cinsel birleşmesi sırasında özel rahmine yerleşmiş olan spermlerden birini dışarı iter. Bu küçük Amazon hayatında bir tek kez kararsızlık içinde titrer, üstüne binecek bir erkek bekler. Ve o erkek bir akşam vakti bir yaz fırtınasının patlamasından önce bulutlar gibi kümelenen ötekilere katıldığında dünyanın dört bir yanından gelip düğün uçuşu için toplanan kalabalığın arasına karıştığında kanatlarının ne işe yaradığını en sonunda anlar. Dünyaya gelmesinin amacı olan o tek şeyi yapabilmek için, bir tek kez yapabilmek için yer çekimini ve zamana karşı koyarak o vızıldayan kalabalığın içine çılgınca dalar. Spermini sevdiği kadının içine boşalttıktan sonra da düşüp ölür. Dişi o spermleri özel bir yerde saklar, onları canı istediği zaman kullanacaktır. Şarkılar söyleyerek, kara bulutlar gibi kümelenerek havada çiftleşen yeni karıncalara gerek duyulduğu zaman kullanacaktır. dişi spermleri topladıktan sonra yere düşer. Ancak bel kemiğini ya da boynunu kırmadıkça ya da şunun ya da bunun kursağına gitmedikçe yeniden ayaklarının üstünde doğrulur, sürtünebileceği, bir daha asla kullanmayacağı kanatlarını çarpabileceği, parçalayabileceği bir taş parçası aranır. Sonra da krallığını kurabileceği uygun biri aramak üzere yola çıkar. Sürünerek bir ağaç kovuğuna girer, kovuğun duvarlarını, köşe bucağını inceler. Toplumla arasına bir duvar örer, yumurtaları oluşana kadar kendi kanatlarının kaslarını yiyerek beslenir. İlk kurtçuklar göründüğünde onları besleyebileceği bir şey bulunmadığı için kurtçukları yumurtadan henüz çıkmamış kardeşlerini yedirir. Sonunda yavrular ava çıkabilecek, avladıkları şeyleri krallığa getirebilecek kadar güçlenirler. Hepsi bu işte. Doğurmak, avlanmak, yemek, savaşmak, gömmek. Hayal kurmaya hiç vakit yok. Yine de kimi zaman hayatın ileriki yıllarında 30. ile 40. kuşak arasında bir yerde kraliçe karıncanın bir yaz fırtınasının yaklaştığını sezdiği bir gün olabilir. Fırtınanın kokusu sarayı doldurur. Kraliçe karnına çarpan o rüzgarı anımsar. Genç kanatların gerilmesi, o kör eden bekleyiş. Kendisi de orada, havada, kıpırtısız, açık, güven duyarak, dehşet içinde, kararlı, savunmasız, hatta genç kız gibi koca bir saniye sürer bu duygu. Sonra bir saniye daha, bir daha. Sonra kraliçe başını kaldırır belki, asasıyla yaz fırtınasının sarayına girdiği yeri işaret eder, tahttaki kraliçelerden başkasının bilmediği bir bezginlik içinde, acaba erkeğin ölümü apansız mı oldu diye merak eder. Yoksa önce güçten düşüp sonra mı öldü? Böyle olduysa, yani erkeğin ölmeden önce biraz vakti kaldıysa, acaba dünyanın ne kadar aşağılık olduğunu mu düşündü? Yoksa bu zamanı dişiyi düşünerek mi geçirdi? Ancak işçi karıncaların hayal kuracak vakitleri yoktur. Onlar dişidirler, yapacak çok işleri vardır. Yine de çok güç olacaktır. Yıldızlar gibi sevişen adamı unutmak çok, çok güç olacaktır. 26. ayrımın sonu, sayfa 303.